Ayrım 2.
Yaşadığımız gezegen. Fiona Watt. TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları 79. Gençlik Kitaplığı 9. 10. basım Haziran 2000. Türkçe'ye çeviren Nazım Özaydın. Okuyan Ebru Şahiner. Yaşadığımız gezegende dünyadaki yanardağlar, buzullar ve çöller gibi doğal oluşumların nasıl meydana geldiği, denizler ve hava koşullarının etkisiyle yeryüzünü durmaksızın değiştiren süreçler ele alınıyor. Gezegenimiz hakkında daha fazlasını bilmek isteyen okurlar, TÜBİTAK Gençlik Kitaplığından önemli bir kitaba kavuşuyor. Kitap hakkında. Dünya milyonlarca yıldır yavaş yavaş değişerek günümüzdeki karmaşık yapılı gezegene dönüşmüştür. Bu kitapta dünyadaki yanardağlar, buzullar ve çöller gibi doğal oluşumların nasıl meydana geldiği anlatılıyor. Ayrıca akarsular, denizler ve hava koşullarının etkisiyle yeryüzünü durmaksızın değiştiren süreçlere de değiniliyor. Kitapta kömür, mineraller ve güneş enerjisi gibi doğal kaynaklardan nasıl yararlandığımıza ilişkin örneklere yer veriliyor. Ayrıca doğa ve insan etkinlikleri arasındaki nazik dengede sergileniyor. Dahası çok çeşitli hayvan ve bitki türleri ve bunların yeryüzünün değişik çevrelerinde nasıl yaşadıkları da ele alınıyor. Sözlük. 45-46. Sayfalardaki sözlük, kitapta kullanılan terimlerin ayrıntılı açıklamalarının yanı sıra kimi başka sözcükleri de içermektedir. Etkinlikler ve projeler. Kitabın her yerinde tıpkı bunun gibi çerçeveler göreceksiniz. Buralardaki bilgiler yardımıyla fiziki coğrafyaya ilişkin çeşitli konuları kolayca anlayabileceksiniz. Tüm deney ve etkinliklerin nasıl yapılacağı açık seçik anlatılmıştır. Bunları yaparken zorlanmayacaksınız. Gerekli malzemeleri elektrikçilerden ya da hırdavatçılardan bulabilirsiniz. Uzayda dünya. Gezegenimiz dünya bize çok büyük görünür. Oysa o gerçekte evrenin çok küçük bir parçasıdır. Evren, milyonlarca yıldız, gezegen ve ayın yanı sıra çok geniş boşluklardan oluşmaktadır. Evrenin ne kadar büyük olduğunu hiç kimse bilmiyor. Gökbilimciler onun hala genişlemekte olduğunu söylüyorlar. Onlara göre evren, bir zamanlar bir yerde yoğunlaşıp sıkışmış maddenin kütlesel bir patlama sonucu uzaya saçılmasıyla yaklaşık 20 milyar yıl önce oluşmuştur. Çevreye yayılan toz ve gaz bulutları içinde galaksiler meydana gelmiştir. Dünyanın yaklaşık 4.6 milyar yıl önce oluştuğu sanılmaktadır. Gezegenlerin keşfi. Amerikan uzay sondaları Viking ve Voyager ile Rus uzay sondası Venera gibi insansız uzay araçları ile yapılan keşifler, Güneş sistemindeki gezegenlerin yüzeyi ve atmosferi konusunda bilgiler sağlamıştır. Uzaydan gönderilen bu bilgilere dayanarak bilim adamları her bir gezegenin nasıl bir yapıya sahip olabileceğini öğrenmeye çalışmaktadırlar. Eşsiz gezegen. Dünya, canlı varlıkların bildiğimiz biçimiyle yaşayabildiği bilinen tek gezegendir. Ne gereğinden çok sıcak ne de soğuk olan bu gezegen, bitki ve hayvanların gereksinim duyduğu suya ve gazların en uygun karışımından oluşan bir atmosfere sahiptir. Dünyanın atmosferi azot ve oksijen içeren tek atmosferdir. Canlı varlıklar hücrelerini yapabilmek ya da onarabilmek için oksijen solumak ya da soğurmak durumundadırlar. Atmosfer, güneşten gelen zararlı ışınların gerisin geri uzaya yansıtılmasına da yardımcı olmaktadır. Yeşil bitkiler, fotosentez adı verilen bir süreçte kendi besinlerini üretebilmek için güneş enerjisinden yararlanırlar. Hayvanlar kendi besinlerini üretemediklerinden bitkileri ya da diğer hayvanları yiyerek beslenirler. Güneş enerjisi olmaksızın yeryüzünde yaşam olamazdı. Dünya, yaşam için gereken ışık ve ısıyı uygun miktarlarda güneşten alan tek gezegendir. Tropikal yağmur ormanları binlerce bitki ve hayvan türünün doğal yaşam alanlarıdır. galaksiler, yıldızlar ve gezegenler. Galaksi, milyarlarca yıldız ve gezegenden oluşan çok büyük bir kümedir. Galaksiler değişik biçimlerde, örneğin sarmal biçiminde olabilir. 6 milyara aşkın galaksi olduğu biliniyor. Samanyolu bir galaksinin küçük bir parçası olmasına karşın yine de milyonlarca yıldız ve gezegenden oluşur. Bir diski andıran yapısı bir yıldız kümesinden açılan sarmal kollardan oluşmaktadır. Güneş sistemi Samanyolu'nun çok küçük bir parçasıdır. Güneş ve 9 ana gezegenden oluşur. Her bir gezegen kendi yörüngesini izleyerek elips biçimindeki güneşin çevresinde döner. Ayrıca binlerce asteroid, buz, toz ve gaz kütleleri ya da topları güneşin çevresinde dolanır. Dünya, güneş sistemindeki 5. büyük gezegendir. Uzaydan bakıldığında sürekli devinen bulutlarla örtülü mavi bir gezegen olarak görülür. Evren öyle büyüktür ki mesafeleri normal yollarla ölçmek olanaksızdır. Bunun yerine ışık yılından yararlanılır. Bir ışık yılı ışığın bir yılda aldığı yoldur. 9.5 trilyon kilometre. Dönen gezegenler. Her bir gezegen güneşin çevresini dolanırken kendi ekseni, içinden geçtiği varsayılan bir hat etrafında da döner. Dünya kendi ekseni çevresindeki bir dönüşünü 23 saat 56 dakikada tamamlarken, Venüs için bu süre 243 dünya günü, Uranüs içinse yalnızca 11 saattir. Güneş. Güneş sisteminin merkezinde yer alır. O bir gezegen değil, bir yıldızdır. Yıldızlar ışık ve ısı enerjisi yayarlar. Bu enerji yıldızın merkezindeki çekirdeğindeki kimyasal değişikliklerden kaynaklanır. Güneşin merkezindeki sıcaklık ve basınç o denli yüksektir ki hidrojen gazını helyuma dönüştürerek çok büyük miktarlarda enerji yayar. Merkür. Aşırı ölçüde sıcaktır. Gündüzleri 500 derece, geceleri -175 derece Celsius. Hemen hemen hiç atmosferi olmayan bu gezegenin yüzeyi kayalıktır. Venüs. Çok sıcaktır. Yaklaşık 480 derece. Kalın ve yoğun bir atmosferi olup güneş ısısını tutan karbondioksit bulutlarıyla örtülüdür. Yüzeyi kayalık ve kraterlidir. Dünya. Sıcaklık 60 derece ile -90 derece arasında değişir. Atmosferi temelde azot ve oksijenden oluşur. Yüzeyinin %75'i su ile kaplıdır. Mars. Dondurucu soğukların egemen olduğu bu gezegenin atmosferi temelde karbondioksit içerir. Yüzeyi kızıl renkli ve kayalıktır. Asteroidler. Güneşin çevresinde dönen düzensiz biçimli kayaç kütleleridir. Jüpiter. En büyük gezegendir ve genellikle gaz ve buz kristalleri içeren bulutlardan oluşur. Atmosferi hidrojen ve helyum içerir. Çevresindeki halka kayaç parçacıklarından oluşur. Satürn. Hidrojen ve metan gazından oluşan ve çok büyük bir topu andıran bu gezegenin çekirdeği katıdır. Çevresinde binlerce buz blokundan oluşan halkalar vardır. Uranüs. Metan içeren atmosferi nedeniyle mavi yeşil renkli, çok soğuk bir gezegendir. Çekirdeği katı yapıda olabilir. Gezegenin çevresinde bilinen 9 halka vardır. Neptün. Güneşten pek az ışık aldığından sıcaklığı son derece düşüktür. Buzdan bir kabukla örtülü kayalık bir çekirdeği olduğu sanılmaktadır. Plüton. En küçük gezegendir. Atmosferinin olmadığı ve çekirdeğinin kalın buzdan bir kabukla çevrili olduğu sanılıyor. Dünyanın yapısı. Dünyanın yapısı, atmosferi ve doğal yaşamı ilk oluşumundan bu yana giderek değişmiştir. Jeologlar, dünyadaki kayaçları ve onların oluşumunu inceleyen bilim adamları, gezegenimizin yüzeyindeki ve yapısındaki değişimler konusunda bilgi edinmeye çalışırlar. Dünyanın iç kesimi. Dünyanın iç kesimi bir dizi kayaç katmanından oluşur. Bu katmanlar konusunda bilgi edinmek için jeologların kullandıkları yöntemlerden biri depremler sonucu oluşan şok dalgalarını incelemektir. İç çekirdek katı yapılı olup demir ve nikel içerir. Ayrıca son derece sıcaktır. Yaklaşık 5000 derece Celsius. Dış çekirdek ergimiş sıvı metalden oluşur. Dünya döndükçe bu kütlede yavaş yavaş devinerek yer kürenin manyetik alanını oluşturur. Yer kabuğunun altındaki kayaç katmanına manto denir. Aşağı yukarı 3000 kilometre kalınlıkta olan bu katman kimi yerlerde o denli sıcaktır ki kayaçlar eriyerek pekmez koyulduğunda magma denilen sıvı bir kütleye dönüşmüştür. Yer kabuğu görece ince bir katmandır. Kalınlığı 6-70 kilometre arasında değişir. En kalın olduğu yerler dağların altındadır. Okyanusların dibinde yer alan okyanusal kabuk karaları oluşturan kıtasal kabuğun altında sürer. Kıtasal levhalar. Yer kabuğu yavaşça hareket eden ve kıtasal levhalar denilen büyük kara parçalarına bölünmüştür. Bunların birbirinden uzaklaşması sonucu magma yeryüzüne çıkar ve orada soğuyup katılaşarak yeni kayaçlar oluşturur. Levhalar çarpışacak olurlarsa yükselirler ya da biri diğerinin altına girer. Bunlar birbirlerine göre zıt yönde yanlara doğru da kayabilirler. Hareket halindeki kıtalar. Bir dünya haritasına bakacak olursanız kıtaların biçimlerinin tıpkı dev bir yapbozun parçaları gibi birbirine uyduğunu görürsünüz. Bazı bilim adamları kıtaların bir zamanlar yaklaşık 200 milyon yıl önce birbirine bitişik olduğunu ve Pangea adını verdikleri koskocaman bir kıta oluşturduğunu düşünüyorlar. Bunlar kara parçalarının giderek bu kütleden kopup uzaklaşarak günümüzdeki kıtaları oluşturduğu görüşünü taşıyorlar. Pangea'nın bir zamanlar var olduğuna ilişkin kanıtlar fosillere dayanmaktadır. Fosiller ölmüş hayvan ve bitkilerin taşlaşmış kalıntılarıdır. Aynı canlıların fosillerine birbirinden binlerce kilometre uzaktaki kıtalar üzerinde rastlanmaktadır. Örneğin bitkilerle beslenen bir sürüngen olan listrozor fosilleri Güney Afrika'da, Asya'da ve Antarktika'da bulunmuştur. Bu söz konusu kıtaların bir zamanlar bitişik olduğunu düşündürmektedir. Bazı bilim adamları Pangea'nın hiçbir zaman var olmadığını ileri sürüyorlar. Bunlara göre hayvanlar bir zamanlar kıtalar arasında uzanan kara şeritlerinden ya da doğal köprülerden geçerek diğer kıtalara gitmişlerdir. Öte yandan diğer bazı bilim adamları da bu hayvanların okyanusları su üstünde sürüklenen bitki kümeleri üzerinde açtıklarını söylüyorlar. Pangea, kıtaların hareketi, listrozor, 600 milyon yıl önce, balıksı hayvanlar, bacak ve akciğer geliştiren balıklar, trilobitler, deniz anası, sığ denizler, bataklıklar, yusufçuk benzeri dev böcekler, at kuyrukları ve eğrelti otları, dinozor denilen sürüngenler, bunların çoğu iri gövdeli yaratıklardı, 135 milyon yıl önce, 65 milyon yıl önce, buzul çağı, küçük memeliler, 2 milyon yıl önce, Homo erectus ya da dik yürüyen insan, bugünkü insana dönüşmüş olabilir. Sürekli değişen dünya. Yaklaşık 4.6 milyar yıl önce, yer küre gazlar, ergimiş kayaçlar ve su buharı püskürten yanardağlarla kaplıydı. Yer kürenin yüzeyi soğudukça yer kabuğu oluştu. Atmosferdeki su buharı yoğunlaşarak yağmurlara yol açtı. Sonuç olarak yeryüzünü sığ denizler kapladı. Milyonlarca yıl boyunca yer küre pek çok evreden gelişmiştir. İlkel bitkiler ve hayvanlar önce sığ denizlerde ortaya çıkmıştır. Karaların oluşmasıyla oralarda önce ilkel bitki türleri gelişti. Sonra karaların çoğu kesimlerini bataklıkların kaplamasıyla da ilk hayvanlar denizden karaya çıktılar. Bu hayvanlar yeni ortamlarına uyum sağlayabilmek için yeni organlar geliştirdiler. Örneğin kollar, bacaklar ve solunum organları gibi. Yaklaşık 65 milyon yıl önce dinozorları da kapsamak üzere o zamanlar dünyadaki canlı türlerinin %75'inin yok olmasına yol açan bir olay gerçekleşti. Bunu fosillerden öğreniyoruz. Dinozorlar 140 milyon yıl süresince yaşamlarını sürdürmüşlerdir. Bunların yok oluşlarına ilişkin birçok kuram ortaya atılmıştır. Dinozorların yaşadığı bataklıklarla göller kurumuş olabilir ya da bu canlılar gezegenimizde oluşan sıcaklık değişikliklerine uyum sağlayamamış olabilirler. Dünyadaki bitkilerin çevresel değişiklikler sonucu ortadan kalkmasıyla bitkilerle beslenen dinozorlar açlıktan ölmüş, bunları etle beslenen etçil hayvan türleri izlemiş olabilir. Bitki örtüsünün yok oluşuna ilişkin bir kurama göre dev boyutlarda bir asteroidin dünyayı çarpması sonucu oluşan toz bulutu yıllarca güneş ışınlarına engel olmuş olabilir. Fosil arama. Fosiller genellikle kireç taşı, şeyl ve arduvaz gibi kayaçlar içinde yer alır. Fosil bulmanın en kolay yollarından biri kayaç katmanlarının açığa çıktığı kesimlerde arama yapmaktır. Örneğin yeni bir yolun açıldığı yerler çok uygundur. Dik bir yamacın eteğindeki molozlarda da fosil bulabilirsiniz. Kayaçların renklerinde, biçimlerinde ve tiplerindeki değişiklikler fosillerin varlığına ilişkin önemli ipuçlarıdır. Bu iş için jeolog çekiciniz ve keskiniz olmalıdır. Kayacı parçalayabilmek için keskiyi taşın damarına yerleştirmeniz gerekir. Denizler ve okyanuslar. Dünyanın neredeyse 1/4'ü denizler ve okyanuslarla kaplıdır. Yeryüzünden yükselerek bulutları oluşturan atmosferdeki su buharı denizlerle okyanuslardan kaynaklanır. Denizlerle okyanuslar üzerlerinde esen rüzgarların ısınmasına ya da soğumasına neden olarak iklimleri ve hava durumunu da etkilerler. Okyanus tabanı. Okyanus tabanında birçok dağ, tepe, vadi ve derin çukur vardır. Sırtlarla çukurların birçoğu kıtasal levhaların sınırları boyunca uzanır. Dünyanın en uzun sıra dağı olan Orta Atlantik Sırtı Atlas Okyanusu tabanında yer alır. Bu sırt boyunca çatlaklardan püsküren ergimiş kayaçlar soğuk suyun etkisiyle yeniden katılaşır. Okyanus dibinde bir levhanın diğerinin altına daldığı yerlerde derin çukurlar oluşur. En derin çukur olan Mariana Çukuru deniz seviyesinin 11.033 metre altında yer alır. Bu çukurun yerinde Everest Tepesi 8.843 metre bulunsaydı okyanusun dibine erişemezdi. Okyanus akıntıları. Okyanus suları dünyanın çevresini dolaşır. Yüzey akıntıları rüzgarın etkisiyle oluşur ve yüzeye egemen olan rüzgarların esiş yönünde ilerler. Yüzeye yakın akıntılar güneşten ısındığı için sıcaktır. Buna karşılık okyanus derinliklerindeki akıntılar soğuktur ve genellikle yüzey akıntılarının ters yönünde ilerler. Tüm bu akıntılar yolları üzerindeki karaların iklimini etkiler. Örneğin İzlanda Kuzey Atlantik akıntısının Gulf Stream yolu üzerinde yer aldığından kışın güneydeki bölgelerden bile sıcaktır. Sıcak okyanus akıntıları çevresini dolandıkları kara parçalarını ısıtırken soğuk akıntılar serinletir. Tropikal siklonlar. Sıcak okyanus akıntıları tropikal siklonlara neden olur. Bunlar çok sert rüzgarlar eşliğinde şiddetli kasırgalar olup 25 metreye dek yükselen dev dalgalar meydana getirirler. Okyanus yüzeyinden gelen serin hava yükselen sıcak havanın yerine akarak sarmal biçimde dönmeye başlar. Böylece rüzgarın hızı artar ve şiddetli kasırga yolu üstündeki yerleri vurur. Tropikal siklonların hızı saatte 320 kilometreye kadar çıkabilir. Donmuş okyanus. Kuzey Buz Denizi büyük ölçüde buzlarla kaplıdır. Donma sonucu suyun yüzeyinde bir buz tabakası oluşur. Rüzgarın etkisiyle buz kütlesi hareket ederek bloklara gezici bankiz ayrılır. Bunların birbiriyle birleşmesi sonucu yüzlerce kilometrelik alan yekpare bir buz tabakasıyla örtülür. Kutup bölgelerinde işleyen gemilerin tekneleri buz tabakasını parçalayarak yol aşacak biçimde güçlendirilmiştir. Volkanik adalar. Ergimiş kayaçların okyanus kabuğundaki çatlaklardan yüzeye çıkarak okyanus dibindeki soğuk suyla teması sonucu soğuyup katılaşmasıyla su altı yanardağları oluşur. Püskürmelerin yoğun ve şiddetli olduğu yerlerde çok miktarda lavın üst üste birikerek su yüzeyine ulaşmasıyla volkanik adalar oluşur. 1963'te İzlanda açıklarında balıkçılar yanmakta olan bir gemi gördüklerini sanmışlardı. Ancak sonunda bunun su altından püsküren bir yanardağ olduğu anlaşıldı. 10 gün gibi kısa bir süre içinde bu yanardağ deniz seviyesinden 200 metre yükselerek yeni bir ada oluşturdu. Bu adaya Third Sea adı verildi. Third Sea adası Orta Atlantik sırtında yer alır. Okyanuslarda yaşam. Deniz suyu okyanuslardaki hayvanlar için yaşamsal önemi olan oksijen içerir. Oksijen deniz yosunu ve fitoplanktonlardan çok küçük tek hücreli bitkilerden kaynaklanır. Tüm yeşil bitkiler gibi bunlar da besinlerini, dolayısıyla da oksijeni üretebilmek için güneş enerjisinden yararlanırlar. Güneş ışınlarına bağımlı olmaları yüzünden tüm bitkiler okyanusların yüzeyine yakın yerlerde yaşarlar. Buraları oksijen ve besin yönünden zengin olduğu için birçok hayvanın da doğal yaşam alanıdır. Okyanusların derinliklerine güneş ışığı erişemediği için oralarda bitkiler yaşayamaz. Bu, derin sularda pek az oksijen bulunduğu anlamına gelir. Dolayısıyla oralarda yaşayan hayvanlar özel solunum sistemleri geliştirmişlerdir. Bu hayvanlar dibe çökelen kalıntılarla beslenirler. Ringa balığı besinini okyanusun yüzey sularından sağlar. Kimi balıkların avlarını çekebilmek ya da eş bulabilmek için kullandıkları özel ışıklı hücreleri vardır. Fener balığının başının üzerinden öne doğru sarkan bir lambası vardır. Okyanus dibinde hiçbir bitki yaşayamaz. Dünyanın hareketleri ve depremler. Dünyadaki kıtasal levhalar birbirlerine yaklaştıkça ya da birbirlerinden uzaklaştıkça ya da yanlara doğru kaydıkça bunları oluşturan kayaç katmanlarının tümü basınç altında kalır. Çoğu kayaçlar sert bir yapıya sahip olmalarına karşın basıncın etkisiyle ya bükülerek dalgalı kıvrımlar ya da kırılarak fay denilen zayıf bir hat oluştururlar. Kıvrımlar. Yer kabuğundaki basıncın artması sonucu kayaçlar bükülüp katlanarak kıvrımlar oluşturur. Bu kıvrımlar levha sınırlarında ya da levhaların iç kesimlerinde oluşabilir. Kırılan kayaç katmanı yükselerek Himalayalar ve Alpler örneği sıradağlar meydana gelebilir. Faylar. Faylar yer kabuğunda oluşan kırıklardır. Bunların başlıcaları levhaların sınırlarında yer alır. Önemli fay tipleri şunlardır. Normal fay, ters fay, yırtılma fayı. Levhalarda oluşan herhangi bir hareketlenme etkisini en çok faylarda gösterir. Çünkü buraları zayıf hatlardır. Eğer söz konusu hareketten kaynaklanan basınç birdenbire boşalırsa deprem oluşabilir. San Francisco ve Los Angeles kentleri Kaliforniya'daki yırtılma fayı üzerindedir. Fay tipleri. Normal fay, yer kabuğunun ters yönleri aşağı yukarı doğru çekilip ayrılması sırasında gerilimin artmasıyla oluşur. Yırtılma fayı, yer kabuğu bloklarının ters yönlerde kayması sonucu oluşur. Ters fay, yer kabuğunun sıkışması ya da basınç altında kalması sonucu oluşur. Fayların oluşumu sırasında her iki yandaki alanlar, kayaç blokları aşağıya doğru kayar. Bir sismograf yapalım. Yer sarsıntılarını kaydetmek için özel aygıtlar, sismograf kullanılır. Siz de evinizde kullanılabileceğiniz bir sismograf yapabilirsiniz. Gerekli malzeme 30 santimetrelik bir demir testeresi bıçağı, 4,5 voltluk bir pil, küçük bir ampul ve duy, 3x12 santimetre uzunluğunda bir kablo, her iki ucundan 2 santimetrelik bir kesimini sıyırmakta büyükleriniz size yardım edebilir, 2 parça tahta, yaklaşık 40x10x1 santimetre ve 4x2x1,5 santimetre boyutlarında, 1 adet vida, 1 adet raptiye, güçlü tutkal. Nasıl yapılır? 1. Küçük tahta parçasını büyüğüne ucundan yapıştırın. 2. Kablolardan birinin çıplak ucunu vidaya dolayın ve testere bıçağının bir ucunu bloğa vidalayın. Testerenin keskin ağzına dikkat edin. Testere bıçağının titreşim yaptığından emin olun. 3. Diğer bir kablonun bir ucunu raptiyeye dolayın ve raptiyeyi bıçağın serbest ucunun altına batırın. Kablonun diğer ucunu duya bağlayın. 4. Son kabloyu duya bağlayın, ikinci bağlantı ve iki kablonun serbest uçlarını pile bağlayın. Titreşim nedeniyle bıçak raptiyeye değer değmez lamba yanacaktır. Testere bıçağını toplu iğneyi yakın konumda tutmak için üzerine bir ağırlık, madeni para gibi koymak gerekebilir. Depremler. Depremler, levhaların birdenbire kaymasında olduğu gibi basıncın aniden boşalması sonucu oluşur. Yer kabuğunun içinde ya da üst mantoda bu durumun oluştuğu noktaya odak noktası denir. Titreşimler, yani deprem dalgaları kayaçların içinden dışına doğru yayılır. Depremler en büyük hasarı odak noktanın dikey olarak tam üzerine rastlayan dış merkezde yapar. Deprem sonrasında kayaçların yerlerine oturması sürecinde arç sarsıntılar denilen nispeten hafif titreşimler oluşur. En çok zarar gören yerler levha sınırlarında bulunan yerlerdir. Her yıl 500 binin üzerinde deprem olmaktadır. Ancak bunların yalnızca birkaçı önemli hasar oluşturmaktadır. Depremin nerede ve ne zaman oluşacağını kestirmek güçtür. Buna karşın bir depremi haber veren kimi işaretler vardır. Deprem öncesi bir dizi hafif sarsıntıların ön sarsıntılar oluşması gibi. Depreme dayanacak biçimde tasarlanan binalar sallanırsa da ayakta kalır. Dayanıksız binalar çöker. Depremden önce hayvanlarda olağan dışı davranışlar gözlenebilir. Örneğin köpekler havlamaya başlarlar. Odak noktası. Deprem dalgaları odak noktasından uzaklaştıkça zayıflarlar. Depremden en çok etkilenen yer odak noktasının üzerinde yer alan dış merkezdir. Doğal gaz boruları ise koparak yangınlara neden olur. Depremlerin ölçülmesi. Sismologlar, dünyanın hareketlerini inceleyen bilim adamları depremleri ölçmek için iki ayrı ölçek kullanırlar. Richter ölçeği, odak noktasında oluşan enerji miktarına dayanır. Bu enerji miktarı, yüzey titreşimlerini ölçmeye yarayan ve sismograf denilen bir aygıt aracılığıyla saptanır. Richter ölçeğinde yukarıya doğru her bir basamak bir öncekine göre 30 kez daha şiddetlidir. 1989'daki San Francisco depreminin şiddeti Richter ölçeğine göre 7.1 idi. Bu deprem sırasında Körfez'deki köprünün kimi kesimlerinin yanı sıra eyaletler arası ana yolun üst katmanı da çökmüştür. Mersale ölçeği görgü tanıklarının gözlemlerine dayanır. 1988'de kentleri tümüyle yerle bir eden Ermenistan depreminin şiddeti Mersale ölçeğine göre 10.7 idi. Mersale ölçeği 1. Hissedilmez 2. Yalnızca çok az sayıda kimse tarafından ve binaların üst katlarında hissedilir 3. Asılı nesneler sallanır 4. Pencereler ve diğer nesneler titrer 5. Sıvılar dökülür, nesneler devrilir 6. Herkes tarafından hissedilir duvarda asılı resimler düşer, camlar kırılır. 7. Ayakta durmak güçleşir, binalar hasar görür. 8. Kuleler ve bacalar göçer. 9. Genel panik yaşanır, yerde çatlaklar oluşur. 10. Binalarla köprülerde ağır hasar görülür. 11. Demir yollarında bükülmeler oluşur, yeraltı boruları kopar. 12. Hemen hemen her şeyde hasar görülür, geniş alanlarda kaymalar ve hareketlenmeler olur. Tsunamiler. Depremin odak noktası denizin dibinde olduğu zaman denizde tsunami denilen dev dalgalar meydana gelir. Bunlar genellikle gelgit dalgaları olarak bilinirse de gelgit olayından kaynaklanmazlar. Bu dev dalgalar kıyıya eriştiğinde büyük su baskınlarına yol açarlar. Tsunamiler okyanusları aşarak depremin odak noktasından binlerce kilometre uzaklıktaki yerlerde bile ağır hasar oluşturabilirler. 30 metre yüksekliğe erişebilen tsunamiler kıyılara çarparlar. Yanardağlar. Depremler gibi yanardağlar da genellikle kıtasal levhaların sınırlarına yakın yerlerde görülürler. Yer kabuğunun altında basınç artınca mağma, ergimiş kayaçlar ve gazlar zayıf noktalara doğru kayarak yükselir. Mağma, yer kabuğunun içinde soğuyup katılaşabildiği gibi yeryüzüne de çıkabilir ve orada lav adını alır. Mağma, ya çok ince çatlaklardan ya da baca denilen daha geniş bir yarıktan yükselip püskürerek yeryüzünde bir yanardağ oluşturur. Yanardağların biçimi. Bir yanardağın biçimi, lavların tipine, bunların ne kadar uzağa aktığına ve püskürmenin şiddetine bağlıdır. Ağdalı, viskoz lavlar koyu ve yapışkandır. Bunlar baca ağzı ve çevresinde çabucak soğuyup katılaşarak dik yamaçlı koniler oluşturur. Akışkan lavlar soğuyup katılaşmadan önce kilometrelerce uzağa akabilirler. Püskürme durduğu zaman baca ağzındaki ve kraterdeki lavlar katılaşarak bir tıkaç oluştururlar. Yanardağlar sık sık lav püskürterek etkin durumda oldukları gibi uzun süre pasif ya da uykuda da kalabilirler. Sönmüş yanardağlar yeniden püskürmez. Ardışık olarak dizilmiş ağdalı lav ve kül katmanları bileşik yanardağlar denilen dik yamaçlı koniler oluşturur. Kalkan biçimli yanardağlar, akışkan lavlardan oluştukları için basık ve yassı görünümlüdürler. Mağma odası. Baca yer yüzeyinin altında. Mağma baca boyunca yükselerek üst bacaya girer. Mağma yeryüzüne çıkmadan önce yer kabuğunun içinde soğuyup katılaşarak dayıklar ya da siller oluşturabilir. Siller kayaç katmanları boyunca uzanan tabakamsı oluşumlardır. Kayaç katmanlarını kesen dikeye yakın yarıklar boyunca dayıklar oluşur. üst bacağı katılaşmış lavlarla tıkanırsa yanardağın yan tarafında ikincil parazit bir koni oluşur. Üst bacağı yanardağ bacasının üst uzantısı. Volkanik bloklar ve yanardağ bombaları yanardağın püskürttüğü kayaç parçaları. Yağan kül, su buharı, toz ve gazlar atmosferin yukarılarına doğru yükselir. Anlattıklarımız ise püsküren aktif bir yanardağın içiydi. Yanardağların püskürme tipleri. Yer kabuğunun altında basınç birikimi sonucu gazlar ve mağma yanardağ bacası boyunca yükselerek yeryüzüne püskürür. Bu sırada toz, kül ve kayaç parçaları çevreye saçılır. Kimi zaman püskürmeler o denli şiddetli olur ki yanardağ tümüyle parçalanır ve yerinde kaldera denilen çok büyük bir krater kalır. Tüm püskürmeler şiddetli değildir. Lavlar akışkansa gazlar kolayca açığa çıkar ve lavlar bacadan püskürür. Hawaii'deki kalkan biçimli yanardağlar akışkan lavlar püskürtürler. Ağdalı mağmadaki gazların sıkışması sonucu mağma odasında ya da bacada patlamalar oluşur ve küller havada çok yükseklere savrulur. Volkanik püskürmelerin önceden tahmini. Bir yanardağın ne zaman faaliyete geçeceğini tahmin etmek güçtür. Çünkü her bir püskürme değişik bir nitelik taşır. Geçmişte yanardağın yan tarafından kabarma oluşması gibi kimi belirtilerden yararlanılıyordu. Günümüzde ise daha keskin tahminler yapabilme olanağı vardır. Bilim adamları yeryüzünün altındaki sıcak noktaları saptamak amacıyla uydulardan yararlanmaktadırlar. Vezüv. Milattan sonra 79 yılında İtalya'da Vezüv yanardağı birdenbire püskürmeye başladı. Yakınındaki kasabalarla kentler sıcak küller ve zehirli gazlar altında kaldı. Pompei kenti 1711'de ortaya çıkarılıncaya dek 6 metre kalınlığındaki volkanik kül örtüsü altında kaldı. Bu kül örtüsü kentteki her şeyi o zamanki biçimleriyle korumuştur. O günden bu yana Vezüv birçok kez püskürmüşse de bunların hiçbiri milattan sonra 79 yılındaki püskürme kadar şiddetli olmamıştır. İnsanlar ve hayvanlar küllerden ve kükürt dumanlarından kaçmaya çalışırken ölüp kalmışlardır. Yanıp yok olan cesetlerin oluşturduğu boşluklara alçı dökülerek bunların yapay modelleri oluşturulmuştur. Yanardağların yararları. Yanardağlarca püskürtülen kayaçlara mağmatik kayaçlar denir. Bunların çoğu elmas, altın ve bakır gibi değerli mineraller içerir. Sürekli patlama tehlikesine karşın yanardağların yamaçlarındaki verimli topraklar çoğu çiftçilerce kullanılmaktadır. Bir yanardağ maketi yapalım. Yanardağ maketi yapmak için şunlar gerekir. Soda, sodyum bikarbonat, bulaşık deterjanı, 3 yemek kaşığı dolusu sirke, kırmızı gıda boyası, bir test tüpü ya da ona benzer başka bir tüp, biraz pamuk, kum ya da ince taneli toprak. Nasıl yapalım? 1. Test tüpüne 1 çay kaşığı dolusu soda koyun. Tüpün 3'te 1'ini sıcak suyla doldurun ve karışımı iyice çalkalayın. Çalkalarken baş parmağınızla tüpün ağzını tıkayın. 2. 5 damla bulaşık deterjanı ve 3 damla da gıda boyası katarak karışıma lav rengi verin. Sıvıyı karıştırın. Tüpün ağzını bir miktar pamukla tıkayın. 3. Kum ya da toprakla tüpün çevresinde bir yanardağ konisi oluşturun. Koninin yüksekliği tüpün ağzını aşmamalıdır. Pamuk tıkaç tüpün içine kum kaçmasını engelleyecektir. 4. Tıkacı çıkarın ve küçük bir kaptaki sirkeyi tüpün içine dökün. Böylece oluşan yeni karışım tıpkı bir yanardağdan çıkan lavlar gibi köpürerek fışkıracaktır. Sıcak su kaynakları, gayzerler ve fümeroller. Volkanik etkinliğin olduğu yerlerde mantodaki sıcak kesimler yüzeye görece yakın konumda yer alırlar. Yer içindeki suyun çevresindeki sıcak kayaçların etkisiyle ısınarak çatlaklardan yeryüzüne çıkması sonucu sıcak su kaynakları oluşur. Gayzerler basınç altında sıcak su ve su buharı püskürten kaynaklardır. Yer kabuğundaki fümerol denilen çatlaklardan, bacalardan volkanik gazlar fışkırır. Dünyanın atmosferi. Atmosfer, çeşitli gazların karışımından oluşan ve gezegenimizi 900 kilometrenin üzerinde bir tabaka halinde saran bir gaz kütlesidir. Dünyayı güneşin zararlı ışınlarından koruduğu gibi canlılar için yaşamsal önem taşıyan gazları da içerir. Atmosfer, güneşten gelen ısıyı tutarak havanın yeryüzüne yakın kesiminin ısınmasına, dolayısıyla da hava koşullarının oluşmasına neden olur. Atmosferin bileşimi. Dünyanın atmosferini oluşturan başlıca gazlar nitrojen, azot %78 ve oksijendir %21. Ayrıca çok az oranlarda karbondioksit ve başka gazlar da vardır. Atmosferde buhar halinde, bulutlarda da damlacıklar ve buz kristalleri halinde su da bulunur. Atmosferin katmanları. Atmosfer katmanlar halindedir. Ancak bunların sınırları kesin biçimde belirgin değildir. Bu katmanların sıcaklıkları birbirinden farklıdır. Alttaki şemayı aşağıdan yukarıya doğru okuyunuz. Troposfer. Yüksekliği yüzeyden 8-15 kilometre arasında değişir. Hava değişiklikleri en fazla su buharı, rüzgar ve tozun yer aldığı bu katmanda gerçekleşir. Yükseklik arttıkça sıcaklık düşer. Stratosfer yaklaşık 15-50 kilometre. Güneşten gelen ultraviyole ışınlarını tutan ozon tabakası bu katmanda yer alır. Bu sıcaklığın yeniden yükselmesine neden olur. Görüş mesafesinin iyi olması ve hava koşullarına bağlı tehlikelerin azlığı nedeniyle jet uçakları burada uçarlar. Mezosfer 50-80 kilometre. Yükseklik arttıkça sıcaklık düşer. Atmosfere giren meteorların çoğu, uzaydan gelen kaya parçaları bu katmanda yanar. Termosfer 80-450 kilometre. Sıcaklık yeniden yükselerek en üstte 1700 derece Celsius'a çıkar. Egzosfer 450-900 kilometre. Burada neredeyse hiç gaz yoktur. Kimi meteoroloji uyduları bu katmanda yörüngeye yerleştirilmiştir. Havasız magnetosfer. Çoğu yapay uydular atmosferin çok ötesinde yer alırlar. Hava basıncı. Atmosfer katmanları yeryüzünde bir basınç oluşturur. Ama biz bunu hissetmeyiz. Yüzeyde en yüksek dereceye erişen hava basıncı yukarı katmanlara doğru gidildikçe azalır. Hava basıncı kara ve denizlerin sıcaklığından etkilenir. Bu nedenle aynı yükseklikteki yerlerde basınç farklılıkları görülür. Alçak basınç çoğu kez yağış getirirken, yüksek basınç iyi havaya işaret eder. Barometre yapalım. Hava basıncı barometre ile ölçülür. Hava basıncındaki değişiklikleri gösteren bir barometre modeli yapabilmek için şunlar gereklidir. Geniş ağızlı bir kavanoz, bir balon, bir plastik kamış, bir karton parçası, bir paket lastiği. Nasıl yapalım? 1. Balonu boyun yerinden kestikten sonra Kavanozun ağzına sımsıkı girin. Balonu lastik bantla tutturun. 2. Kamışın bir ucunu keserek sivriltin. Diğer ucunu ise gergin balon üzerine yapışkan bir bantla tutturun. Kamışın yatay konumda olmasına ve balona değiyor olmasına dikkat edin. 3. Kartonu göstergenin ucu ona değecek biçimde kavanozun arkasına yerleştirin ve göstergenin konumunu kartonun üzerine işaretleyin. Bu işaretin alt ve üst yanlarını kısa çizgilerle derecelendirin.